Ayrım 20. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 176. Leyla Ruhan Okyay. Önce gülüşümü aldılar elimden. O gece gün ışıyana dek kimseler fark etmedi beni. Siyah giysilerim, siyah yemenimle zifiri karanlığa karışmış, boşlukta sallanan bedenimi. Gecenin pusu korkutucuydu, acımasızdı ve gözyaşlarımla yargıçlarımın soluklarından örülmüştü. Kadınlar sabah ezanında anamın haykırışlarıyla uyandılar. Dehşetten pörtlemiş gözleriyle fırladılar sokaklara. Bildik ağıtlar yinelendi. Keskin çığlıklar asıldı gökyüzüne, sindirilen, susturulan isyanlar, zılgıtlar yankılandı köyün çevresindeki sarp dağlarda. Ben çevremde olan biteni öyle izledim. Bir de meşe ağacıyla kiraz ağacı izledi. Çocukken kiraz ağaçları ne zaman çiçeklense gizli bir övünç payı çıkarırdım kendime. Adım Kiraz diye. Güzel isim koymuşlar bana. Kabarık etekli, gelin gibi bu ağaç der. İçten içe sevinirdim. Bir gün onun gibi güzel bir gelin olacağımı düşleyerek. O yıllarda çarpık duvarlı, içinden rüzgar geçen evimizin çevresinde koşturup duran renkli bir cıvıltıydım ben. Yumuşak, bir yorgan gibi oturan anamın minik kızıydım, sürmeli kızı. Soğuk kış günlerinde bir sobanın dibi, bir de anamın kucağı ısıtırdı çelimsiz bedenimi. Gözlerini ayıramazdı beni görenler. Her an gülecekmiş gibi duran kırmızı dudaklarımdan, çekingen ama bir o kadar da özgür, sevinçli bakışlarımdan. Küçük bir kıvılcım yeterdi kahkahalarımı salıvermem için. Ela gözlerim, ince küçük burnum, kömür karası upuzun parlak saçlarımla tehlikeli bir güzelliğe sahiptim onlarca. Yani babam ve ağabeylerime göre. Bu nedenle duvarlarım yüksek tutulmalıydı. Hele okula gitmem olanaksızdı. Kıskıvrak bağlanmalıydım. Onların ellerinde olmalıydı iplerim. Aşık olmam, kırlara çıkmam, çiçeği böceği insanı sevmem engellenmeliydi. En başta da yürek oynatan o sımsıcak gülüşlerim. Büyük abim Hasan beni tokatladığında 10 yaşındaydım. Kız dediğin böyle her şeye gülmez demişti. Biraz ağırbaşlı ol, laf getirme bize. Susmuştum. Taş gibi olup susmuş. Oysa öyle severdim ki sevinçlerimi kahkahalarla süslemeyi. Önce gülüşümü aldılar elimden. Ardından dört bir yanıma örülen duvarları yükselttiler. Yürekleri hiç mi hiç sızlanmadan. Ona kaçmasaydım babam yaşındaki ağaya vereceklerdi beni. Azat. Ah Azat. Ona aşık olduğumda 14 yaşındaydım. Bahardı. Bir gün tarlaya giderken onu birdenbire karşımda görünce kendiliğinden bir gülümseme ve sıcaklık yayılmıştı her yanıma. Meğer çoktandır bana tutkunmuş da kendini göstermeden her gün yolumu beklermiş. İlk karşıma çıktığı o gün, "Ne güzel gülüyorsun sen," demişti gülmekten korkan bana. Çarpılmıştım. "Ben mi?" demiştim. "Sen ya, sen," demişti parlak kara gözleriyle. Ölesiye korkup gülüşümü dondurmuştum ama o anı, gökyüzünün parlak mavisini, yaprakların belli belirsiz yelde yayılan hışırtısını, ayaklarımın dibindeki kır çiçeklerinin birbirine karışmış kokusunu ve onun bana bakışını, ille de o bakışı ölene dek belleğimde sakladım. Abilerim karşımda haykırırken bile içimdeki gülümsemeyle hep Azat'la yaşadıklarımızı, sevişmelerimizi düşündüm. Hiç sesimi çıkarmadım, yalvarmadım bedenime yumruklar indiğinde. Tepkisizliğimle, sakinliğimle çıldırttım onları. Belki de duyumsadıkları ama tanımlayamadıkları öfkenin nedeni yeniden kavuştuğum ama özenle içimde sakladığım gülümsememdi. O gün ağabeylerim bebeğimle beni Adana'dan sürükleyip getirdiklerinde sedirin bir ucuna oturup tesbih böceği gibi büzülmüş küçülmüştüm. Onlar karşıma dikilmiş, yanımda melek gibi uyuyan bebeğimi gösterip, "Madem töreleri bizi hiçe sayıp kaçtın, üstelik bunu da o itten peydahladın, yani namusumuzu yere sürdün, şimdi ya sen al canını ya da biz," diye bağırıyorlardı. Yaşlı babam çaresizliği ve suskunluğuyla onaylıyordu onları. Küçük kızının ölüm fermanını. Ya sen ya biz. Ya sen ya biz ve tek yol ölüm dediler. Elime halatı tutuşturup kapıyı da çarpıp gittiler. O gecenin karası başkaydı. Zift gibi koyu ve ağırdı. Korku doluydu. Tek bir yıldız yoktu gökyüzünde, sanki hiç olmamıştı. Köpek havlaması, sinek vızıltısı bile duyulmuyordu. Ya da küçük bir esinti. Sadece çiçek kokuları vardı havada, soluk kesen kokular. Anam evden çıkmadan önce kapımı aralayıp son kez baktı bana. Veda eden, kahreden, kanlı birer bilye gibi titreyen göz bebekleri sanki konuşacakmış, karşı çıkacakmış, bağıracakmış gibi aralık duran dudakları kilitlenmiş vicdanıyla. Zangırdayan bedenime baktı, baktı, hiçbir şey yapmadı, yapamadı. Yapamazdı ki zaten, sustu, her zamanki gibi sustu. Kapıyı kapatıp gitti, babamsa hiç görünmedi. Aşkın adı ölümdür buralarda, ötesi yok. Azadı gördüğümde engellenemez bir ateşi büyütmüştü yüreğim. Tüm yasakları çiğneyip koşmuştum ona, o da bana. Sonra kaçtık Adana'ya. Evdekiler gidince kara kışın ayazındaymışım gibi dişlerimin takırtısı iyice arttı. Kızımı aldım koynuma, hıçkırıklarımı bastırmaya çalışarak okşadım, kokladım. O da başlayınca ağlamaya sustum. Acı ve korku doruk noktasına geldi mi birden inişe geçermiş. İşte o gece öğrendim. Şaşırtıcı bir sakinlikle işleri yoluna koymaydı. Önce yıkanıp paklandım. Boy abdestimi alıp dualarla hazırlandım. Kara giysilerimi geçirdim üstüme. Saçlarımı örüp tek belik yaptım. Sonra da yavrumun karnını doyurayım, altını değiştireyim, uyutup çıkarırım dedim. Bahçedeki meşenin dalına halatı attım mı tamam. Kızım, yaz gülüm affetsin beni, o affetsin yeter, bir de yüce Rabbim dedim. Keşke bir mektup yazabilseydim kızıma, anlatabilseydim, sevmekten gayrı suçum olmadığını. Azat Almanya'ya gitmiş, hiç değilse onunla helalleşebilseydim. Kızıma babanın yaşaması için kaçması gerekti, bir gün gelip seni alacak diyebilseydim. Azat, nasıl acaba? Şimdi yaban ellerde yanık türküler söylüyordur benim için. Söylüyor mudur? Zorlukla mırıldandığım çatallı bir ninni tutturup doyurdum yavrumu. Altını temizledim. Kaynatılmış, ütülenmiş bezlerle sardım onu. Sonra kucağımda sallayıp uyuttum. Yatırıp iyice örttüm. Öptüm, öptüm, kokladım hıçkırıklarla. Bahçeye çıktım. Halatı bağladım meşenin dalına. Gaz tenekesini de altına koydum. Dizlerimin titremesi, dişlerimin takırtısı bütün bedenimi sardı, gitgide arttı. Keşke kaçsam dedim bir ara ama kurtuluş yok, yakalarlar nasılsa. Büyük bir gayretle, neredeyse sürünerek gaz tenekesinin üstüne çıktım, ayağım kaydı düştüm. Gene çıktım, gene düştüm. Ağlamaktan bitkin, derin ama çok derin bir uykuyu özleyerek son bir gayretle yeniden çıktım, geçirdim inmeyi boynuma ve duvarları aşamadım. Aşamazdım ki zaten. Azada tutulduğumda aşabilmiş miydim? Sevmemeyi başarabilmiş miydim? Kurtulabilmiş miydik? Ah Azat! Öyle güzel bakmıştı ki bana. Gülüşümü bir o sevmişti. Kızmamıştı hiç. Yakışıyor sana. Hep gülmelisin Kiraz'ım demişti. Hep gülmelisin. Yüzüm, bedenim nasıl da yanardı onu gördüğümde. Her yanım çiçeklenir, duvarlarım silinip giderdi. Yapmamalıyız. Bunun sonu gözyaşıdır, ölümdür demiştim. Ama dinletememiştim. Ne gönlüme, ne de azadıma. Abilerim, aklı yerinde değildi dediler jandarmaya. Asmış kendini deli kız. Asmış işte. Kadınlar çözdüler ipimi. Süt dolmuş memelerimi sağdılar, yıkayıp kefenleyip mezara koydular beni. Bedenime ağaç çiçek kökleri sarıldı, ben de onlara. Yıllar geçiyor, her sabah gene güneş doğuyor, sis aralanıyor parça parça. Ara sıra çığlıklar yükseliyor gökyüzüne, havada asılı kalan ince, keskin çizgilerle. İşte o zamanlar korku siniyor toprağa. Karanlık daha bir yoğunlaşıp yapışıyor her yanıma. Toprak daha bir soğuyup ağırlaşıyor üstümde. Gene taze bedenler, yeni gelinler, genç kızlar gömülüyor yanıma, yöreme. İyice ufalıp tortop oluyorum altında. Mevsimler değişiyor, baharla birlikte cıvıltılar artıyor, kuş cıvıltıları, çocuk cıvıltıları. Kır çiçekleri, fidanlar, kökleriyle topraktaki suyu çekiyorlar gövdelerini. Memelerime sütün gelişi gibi ince ince sızım sızam suyun kılcal damarlarda, dallarda ilerleyişini duyumsuyorum, çiçeğe durmalarını da. Kiraz ağaçları çiçek açmıştır şimdi, bizim bahçedeki de diyorum. Bahar geldi ya, şeftali, erik ağaçları da çiçek açmıştır. Yaz gelince de gelincikler bitiyor üzerimde. Kulaklarım toprağın üzerindeki sesleri işitiyor. Burnum çiçeklerin kokusunu duyuyor. Gözlerim çiçeklerin renklerini, gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliğini algılıyor. Kalbim göğsümün sınırlarını aşıp dolaşıyor evrende. Koyunlar sabah akşam cıngırtılarla iniyor dağlardan. Taze bir yel yalıyor tarlaları. Parlak ışıklar saçarak durgun bir su gibi dalgalanıyor ekinler, kır çiçekleri. Çayırda oynaşan küçük çocukların gülüşlerini duyuyorum. Aralarında kızım da var. Sen ebesin, gülecek ne var ebesin işte. Gülme kız, yaz gülü, gülme diyorlar ona. Kovalamacı oynuyorlar çığlık çığlığa. Yanakları al al oluyor yavrumun. Gözleri çiğ taneleri gibi ışıldıyor. Tıpkı babası. Yaz gülüm, güzel kızım. Her gün biraz daha büyüyor, serpiliyor. Korkuyorum. Çilesine Aşık, Notos Kitap, 2010. Kevser Ruhi, Mınara Çarnık, Mijene. Evde kalmış kızın vebali, emmisi oğlunun boynuna derler bizim buralarda. Yanımdaki ürkek genç kadının, bizim buralar dediği şehirlerden birindeyim 3 gündür. Oradan oraya savruluyor düşüncelerim, karma karışığım. Üzerinde çalıştığımız rehabilitasyon projesi şehri yakından tanıyabilmek için iyi bir fırsattı. Başka şehirler de vardı projede ama ben buradan başlamayı yeğledim, gönülden ve isteyerek. Şehirlerle ilk tanışmam türküleriyle olur. Türkülerini sevmişsem orası gözümde dünyanın en güzel yerlerindendir artık. Bu kenti de okul kantininde dinlediğim bir türkünün ezgisinde tanımıştım yıllar önce. İki şehir arasında paylaşılamayan bir türküydü. Elazığlı ve Diyarbakırlı arkadaşlar arasındaki tatlı atışma, hüzünlü bir erkek sesinin bağlama eşliğinde Türkiye'ye girmesiyle son bulmuştu. Türküden yayılan efkar, kantindeki bütün masaları ele geçirmişti usul usul. Ne kadar kolaydı üzülmek o zamanlar ve ne kadar da kolay olurdu üzüntünün dağılıvermesi. Hüzünlü erkek sesi sustuğunda bir süre kimse kıpırdayamamıştı yerinden. Demiri bükecek kudretteydi gençlik çağımız. Ama bir türküyle kırılıvermiştik. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Sonraki günlerde türküyü merak edip Celal Güzel Ses'in yorumuyla eski bir kayıttan dinlemiştim. Türkünün devamındaki uzun havanın içimi yakıp kavurmasından söz etmiyorum bile. Sonra şehrin kapılarından dem vuran türküler ve daha niceleri dizildi sırasıyla. Şehirleri türkülerinden tanımaya çalışmak yeterli olur mu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, buranın ezgilerinde ben acıyı, sevdayı, eski ve mağrur kentin içli yakarışını aynı anda duyarım. Efkar dağının altında kalmış insanın en yalın halini görürüm. Konuk evine yerleştikten sonra küçelere vurdum kendimi. İlk kez gittiğim şehirleri bir yol göstericiye gereksinim duymadan tanıyabilmek, şehirle baş başa kalabilmenin en iyi yoluydu. Pazartesi sabahı çalışmamız başlayana kadar bir dakikam bile boş geçsin istemedim. Türkülerinden sonra karpuz heykelleriyle de tanışmıştım kenti dolaşırken. Gönlümün ardı sıra gezindim sokaklarda. İçten bir selama koşulsuz dostluklarını sunan insanlarla demli çaylar içtim. Unutmuşum, konuklar ve kadınlar çay parası ödemez. Cüzdanıma davranmamı, neredeyse hakaret saymalarına hangi utangaç sözlerle karşılık vereceğimi şaşırdım. Buraya gelirken bir arkadaşım, "Orası doğunun Paris'idir," demişti. Şehirleri böylesi karşılaştırmalarla tanımlamak da bize özgü tuhaflıklardan. Gazi Köşkü'nde Dicle'nin serin sularına karşı bakır semaverde demlenmiş bir bardak çay içmenin tadı kaç Paris ederdi, hesaplamadım bile. Sezgilerime güvenip, hatta türkülere yaslanıp yola çıkmıştım. Ne gezginlere yönelik bir örnek tanıtım yazıları umurumda, ne de medyada yer alan haberlerin yanar döner karmaşası. Burası yüzeysel bir geziyle öğrenilecek şehirlerden değil. İçeriden, daha içeriden tanınmayı hak ediyor. Sonradan kurulmuş yeni semtleri görmeden önce sur içinde gezindim. İri yapılı iki kişinin karşı karşıya gelse zorlukla geçeceği küçelerde yürüdüm, yürüdüm. Zaman içine yapılan yolculukla eş değerdi buralardaki gezintim. Balıkçılar başına gittim sonra. Mınara çarnığın altından ilk geçişte tutulan dilekler kabul olmaz mıydı acaba? Olsun istedim. Dört ayaklı minarenin altından yedi kez geçmekle bir kez geçmek arasında ne fark var ki? Doğaüstü güçlerden çare beklemek ne çaresizlik, biliyorum. Ama insan solu veriyor umut olmazsa. İlk çalışma günümüzün sonuna gelmiştik. Zamanımız yönetim odasında dosyaları incelemekle geçtiğinden ne öğrencileri ne de velileri görebilmiştim. Akşam üzeri toparlanmaya başladığımızda gördüm o kadını. Araştırma yaptığımız özel eğitim merkezinin kapısındaydı. Yanında 4-5 yaşlarında bir çocuk. Gitmek üzerelerdi. Burada eğitim alıyormuş çocuk. Kadınla biraz sohbet etmek istedim, dışarıya çıktım. Özel eğitim merkezinin görevlilerinden biri kadının Türkçe bilmediğini söyledi. Türkçe bilmez o, sözlerini duyunca kadın bize dönerek, "Biliyorum ben Türkçe," dedi. Çocuğunun elini daha sıkı tuttu, sarıldı oğluna. Çocuğu kanatları altına alarak baktı bize. Yanına yaklaştım. Hal hatır sorarak sohbete başladım. Ardından asıl konuya girdim. "Çocuğun nesi var?" Elindeki raporu uzatarak yanıt verdi soruma. Gelişim bozukluğunun yanı sıra birkaç tanı daha belirtilmiş. Yeşil kartı varmış, onu da uzattı. Elimde tuttuğum kağıtlardaki tıbbi terimlerin yazmadığı, o terimlerin anlatmaya yetmediği bir yaşamı olmalı kadının. O kadar açık ki her şey. Böyle durumlarda sezgilerimde yanılmak, mesleki bilgilerimi ve deneyimlerimi boşa çıkaracak bir mucize yaşamak isterim. Olmaz. Bahçedeki banka oturduk. Yaşını sordum. 24 diye yanıtladı. Adı Hüsna'ymış. Adı gibi güzel bir kadın Hüsna. Gözlerime umutla baktı. Ben konuşacağım ve konuştukça şu elinden tuttuğu oğlunu iyileştirecek sanki sözlerim. Öylesine derinden ve öylesine çare bekler gibi bakıyor. Doğumu problemli mi oldu diye sordum. Normal doğum yapmış. Bu üçüncü çocuğuymuş. Kısa cümlelerle anlattı kendini, bebeklerini. İlki bebeydi, kundakta öldü. Kısa bir ömrün upuzun özeti bu. Duyacaklarımı az çok biliyorum. Bu ana oğul fotoğrafının gerisinde çaresizlik içinde yaşama tutunma çabası vardır. Umutsuzluğu gecenin koynuna yatırıp gün aydınlandığında umut olarak geri almak gibi, bunu her gün bıkmadan, usanmadan tekrarlamak gibi bir kısır döngüye kapılmak ve döngünün içinde kaybolmayı istemek gibi bir çaba. Sisifos'a benzer bu anneler. Her sabah kayayı dağın eteklerinden kanter içinde itekleye itekleye yukarı çıkarırlar. Ertesi sabah bakarlar ki kaya aşağı yuvarlanmıştır yine. Sonraki, ikincisi oğlandı, hastaydı, 2 yaşında öldü. Onlar yaşamayınca üçüncüyü hastanede doğurdum. Elinden tuttuğu çocuğu göstererek, bunun zekası yok ama eli ayağı sağlam, işte böyle diye devam etti. Akraba evliliğiymiş, tedavi gerekiyormuş. Hastanedeki doktor söylemiş, şimdi yine hamileymiş. Ama gitmemiş doktora, kocasından, ailesinden çekiniyormuş. Doktor çağırıyor, gidelim diyemem, başka çocuk yapmayalım diyemem diyor kesik kesik. Başını öne eğdi ve devam etti. Burada özel eğitim alıyor. Allah böyle verdi, ne yapalım? Belki karnımdaki sağlamdır, belli mi olur? O zaman söz etti amcaoğlundan, onunla evlenmesinin gerekçesinden, karşı çıkmayı bile düşünemeden kocaya varmasından. Babasının borcu varmış, amcası ödemiş borçlarını. Karşılığında amcaoğluyla evlendirilmiş. Sözlerinin arasında evde kalmış kızın vebali emmisi oğlunun boynuna derler cümlesini duyunca bir kez daha baktım karşımdaki kadına. Gencecikti. Evde kalacakken evlenmediği o kadar belli ki. İnce, esmer, narin bir kadın Hüsna. Giysilerinden hamile olduğu anlaşılmıyor. İki gündür tanımaya çalıştığım bu şehre benziyor. İlk başta pek dikkat çekmeyen alımlı bir havası var. Güzelliği gözlerinin ardında, bakışlarında saklı. Sevgiyle yaklaşanı sıcacık gülümsemeyle karşılıyor. Gülüşü eksik ve yaralı. Hüsna'nın eli Dicle üstünde uçan bir güvercinin kanadı. Bir çırpınıyor, bir duruluyor. Başka bir soru sormama gerek kalmadan uzun uzun anlattı kendini. Dinledim. Hastanede hemşire demişti. Özel eğitim aldırın bu çocuğa. Kocam istemedi baştan. Rezil oluruz dedi. Gereği yok dedi. Neden rezil olacakmışız? Ben mi istedim böyle olsun? Aldım getirdim buraya. Kendisi gelmiyor bizimle. Hiç gelmedi. Ama ses çıkarmıyor artık. Gelmesin. Biz geliyoruz. Oğlum memnun. Seviniyor sokağın başından dönüp de burayı görünce. O sevinsin, mutlu olsun. Başka ne ister ki insan? Düşüncelerimi karma karışık eden şehrin kendisi değil sadece. Dicle üstünde kanat çırpan güvercinlerin güzelliği. Hayatı olduğu gibi kabullenip umudunu diri tutan Hüsnaların varlığı. Allah'ın yanında sağlam bebe yok mudur? Vardır elbet. Bana da verir bir tane. Varsın anlamsız olsun. Buradan gitmeden 7 defa geçeceğim. Mınara çarnığın altından. Hüsna için. Mart 2011 Ankara 20. ayrımın sonu. Sayfa 185.